Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle beraberiz. Bugün sizlere tanıtacağımız isim Türkiye'nin en iyi klasik gitaristlerinden biri olacak. Boracığım sen tanıtırsan ustamızı,
evet, virtüözümüzü. Bugün hocamız, gitar virtüözümüz Soner Egisel konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, kırmadınız bizi. Bugün çok şanslıyız sevgili dinleyiciler. Çünkü Soner Egisel gitarıyla geldi. Stüdyomuzda bize
canlı
çalacak ve çok güzel eserler çalacak.
İnşallah güzel olur.
Ellerini açtı biraz önce programdan önce de. Şimdi Sayın Egesel, biraz sizin müzik eğitiminizden başlamak istiyorum. Dinleyicilerimize de sizi biraz tanıtalım. Nasıl oldu gitarla tanışmanız ilk?
Aslında benimki biraz tesadüfi oldu, planlanmış bir şey değil. Aileden gelen bir durum da yok. Çok korkunç bir lise hayatı geçirirken ben, tökezleyerek, düşerek, kalkarak, yıllar aynı sınıfları okuyarak falan. Abim bir gitar aldı. O da ODTÜ'de mühendislik okuyor. Pek vakti yoktu. Ben gitarla oynamaya başladım. Elime geçirdiğim şeyleri, kendi kendime notaları, aralıkları falan hesaplayarak böyle bir garip metotlarla bir şeyler çaldım. Üçüncü, dördüncü gün sanıyorum. Abim buna şahit oldu ve aman ne oluyor, bu ne sürat falan deyip zorla işte ailemi ikna edip annem babamı beni bir müzik kursuna yolladılar. 15-16 yaş civarı. Onları pek iyi hatırlamıyorum ama. Orada da hızla başarı gösterince lise daha da kötü gitmeye başladı. Bu sefer hiç ilgilenmemeye başladı.
Bütün vaktiniz gitar oldu.
Tabii yani.
Gitar sardı bütün hayatınız herhalde.
Fena halde sardı. Okula da gitarla gidiyordum zaten. Sadece onunla ilgilendiğim için.
Peki iyi bir hoca bulabildiniz mi o kursta? Hoca da çok önemli tabii başlangıç aşamasında.
Bulduk tabii. Ben bu konuda her zaman şanslı oldum.
Ne
yani
güzel.
Buna çok inanıyorum. Çünkü o kursta Ahmet Kanneci hocam ...la da bağlantısı olan Gürsel Süer ve Şebnem Bek vardı. Profesyonel değillerdi fakat çok iyi hocalardı. Ve birdenbire onlar da karar verip beni bir şekilde Ahmet Kanneci'ye...
Çok doğru bir yönlendirme yaparak.
Tabii ki yani çok şey borçluyum onlara. Hep de yazarım CV'lerde falan.
Evet.
Sonunda ODTÜ Klasik Gitar Kulübü'ne kadar ulaştık. Annem de ODTÜ'de çalışıyordu.
Ailede müzisyen yok yani sizde.
Yok.
Evet,
güzel şarkı söyleyenler, kulağı iyi, yeteneği yerinde olanlar.
İyi bir dinleyici olmak da çok önemli tabii.
Çok önemli
müzikte,
tabii.
Elbette. Yani sizin tabii o yaşa kadar kulağınız müzikle dolmuştur eminim yani.
Doldu. O başka tarzda da olsa doldu. Türk müziği çok dinlenirdi
ne güzel,
bizim
tabii.
Evimizde.
Sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı
öğrencisi yarı zamanlıya geçtim. Ahmet Kanneci hocamın peşinden koşmaya devam ederek.
Daha sonra Bilkent'te tam zamanlı olarak okumaya devam ettiniz.
Tam zamanlı Bilkent'e gittim. Yine Ahmet Kanneci hocamın peşinden koşarak.
Evet, onu da programımıza aldık. Buradan da selamlarımızı gönderelim.
Selamlar.
İlk programlarımızdandı.
Evet.
Konuk ettiklerimiz arasındaydılar. Daha sonra ne yaptınız Soner hocam?
Bilkent Üniversitesi'nde yine iyi gidiyordu işler.
Evet.
Hiç benim de ailemin de alışık olmadığı kadar. İşte onur dereceleri yok, birincilikler falan filan derken 87-88 yani okulun başlarında bir araya geldik üç arkadaş. Kaan Korat ve Kürşat Terci.
Evet.
Sadece keyif için.
Bilkent gitar üçlüsü.
Bilkent gitar üçlüsü olmadan daha sadece isimlerimizle bazen okulumuzun kafesinde bazen kendi evimizde. çalışmaya başladık. Ne olduğunu anlamadan bir radyo televizyon programında bulduk kendimizi. İşler ciddileşmeye başlamıştı.
Aslında ne olduğu belli orada.
Televizyonda değil yoksa TRT miydi?
TRT'ydi galiba hatırladığım kadarıyla. Sonra biraz bunlar artıp birkaç tane konser verince bir ilaç firması bizi buldu. Hı hı. İşte siz şöylesiniz böylesiniz gelin bizim doktorlarımıza konserler verin. Biz de ilaçlarımızı satalım falan diye. Tabii biz buradan para da kazanmaya başlayınca konserler ve çıkılan salonlar ciddileştikçe sorumluluk da arttı ve çok fena halde çalışmaya başladık gerçekten. Ben hala bazen onun etkileriyle idare ettiğim yerler oluyor yani.
Cepten
çok
yemek yiyoruz
yani. Evet.
Evet. Bu topluluklarla başka konserleriniz de oldu mu bunların yanı sıra? Hani yurt dışı konserleriniz oldu mu bu toplulukla?
Bilkent Gitar Üçlüsü ile çok enteresan yerlere gittik. Yani Strasbourg'dan dönüp Cizre'ye, oradan Bahreyn'e, oradan Polonya'ya, birdenbire Kırşehir'e falan. Türkiye'de birkaçar kere gitmediğimiz yer kalmadı. Hı hı. Avrupa'da da çok fazla. Yani Fas'a gittik mesela, çok enteresan. Bahreyn'e gittik dediğim gibi. Böyle çok kayıtlar falan da yaptık.
Sonra
ve uzun sürdü.
Bitti mi o gitar üçlüsü şu
o
anda?
O gitar üçlüsü benim İstanbul sevdam yüzünden bitti. Aslında orada biraz şey de vardı. Biz çok iyi arkadaşız hala. Öyleydik de. Müzikal anlaşmazlıklarımız vardı. Ama eser seçimiyle ilgili sadece.
O normal bir şey zaten.
Normal bir şey. Biraz bu konuda ben sıkılırken ben sıkıldığım için onlar da sıkılıyorlardı falan. Yani iyi arkadaş olduğumuz için. Ben 2000'de galiba ya da 2001'de İstanbul'a gittim.
Orada biz de Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz.
Evet, önce İstanbul Teknik Üniversitesi ile başladı. MİAM Müzik İleri Araştırmalar Merkezi. Orada gitar bölümünü kurmuş oldum ister istemez ilk ben gittiğim için.
Ne güzel, ne mutlu.
Teşekkür ederim. Birkaç ay sonra bizim daha alışık olduğumuz, daha kolay adapte olabileceğimiz bir okuldan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarından teklif gelince ben iki okulda birden çalışmaya başladım.
Onu zaten ayrıca konuşacağız.
Tamam.
İşin eğit kısmını.
Mimar Sinan'a geçtim sonra
evet,
yani.
Çok güzel ve zorlu ve başarılı bir sanat hayatınız var.
Teşekkür ederim.
Gitarın isminin de hani daha fazla ve daha doğru anılması adına da çok doğru bir isimsiniz. Yani
teşekkür
tebrik
ederim.
Ediyoruz.
Çok mutluyum.
Şimdi güzel bir müzik dinleyelim mi acaba? Seyircilerimiz de merak ettiler acaba bu gitardan nasıl bir ton çıkacak diye.
Olur.
Bence.
Evet, çok da özel bir gitarı var Soner Egesel'in. Biraz bahseder misiniz gitarınızdan da?
Gitar Theo Sharpa isimli bir yapımcının tabii ki el yapısı gitarı. Bu yapımcı aslında caz gitarlarıyla meşhur olan, çok ünlü isimlerin çaldığı caz gitarları yapan bir yapımcı. Sonra yine isim benim hayatımdan hiç çıkmayan bir isme geliyor. Ahmet Kendici hocamın ısrarları ve belki de zoruyla ilk klasik gitarını yaptı. O gitar Ahmet hocam da. Galiba o gitar. Sonra bu işte de çok iyi olduğu ve gittikçe ilerlediği ortaya çıkınca ben de bayağı zor bir şey, para bu maalesef.
Evet.
Bir şekilde ayarlayıp bu gitarı aldım.
Evet.
Onun için çok özel, kendisi getirdi oradan binip bana gitarı.
Muhteşem.
Çok özel bir şey.
Evet.
Az evvel siz elinizi açarken biraz dinleme fırsatı bulduk. Gerçekten o kadar dolu bir sesi var ki. Sazı tabii sizin tuşeniz ve tınınız da.
Müzik kaliteniz muhteşem.
Çok
teşekkür ederim. Yanı sıra gitarın sesi de çok hoş geliyordu.
Ne çalacaksınız şimdi bize?
Şimdi ilk olarak benim çok uzun yıllardır hiç ayrılamadığım, bırakamadığım Hector Villa-Lobos.
Evet.
Etüt numara bir. Küçücük bir etüt. Fakat gitar dünyasında çok meşhur bir eser.
Evet.
Dinliyoruz.
Teşekkürler.
Ellerinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür güzeldi. Ederim. Bile Lobos'tu değil mi?
Evet, dedik. Bile Lobos.
Arpejlerden oluşan.
Ben bu eserle ilgili küçücük bir şey söylemek istiyorum. Gitar seven ve bilenler kızmasınlar bana diye. Bunda küçük bir farklılık var. Ben farklı bir arpejle, tabii ki orijinal armonileri, farklı bir arpejle çalıyorum. Bunu ben baş parmağın belli bir kullanımını kolaylaştırmak adına öğrencilerime etüt olarak yazmıştım.
Hı hı.
Bu arpeji. Herkesin çok hoşuna gitti. Benim de pek hoşuma gitti. Epeydir böyle çalıyorum.
Yani Lobos,
orijinalinden
Egesel
güzeldir demek istemedim ama böyle bir şey var.
Evet, çok güzel. Hani bahlist vardır ya. Lobos, evet, Egesel, evet, diyelim o zaman.
Çok
bunu
güzel bence.
Çok güzel. Olmuş. Şimdi gitar repertuarı daha çok herhalde 1800'ler, 1900'ler, değil mi? Şimdi biraz gitarın tarihçesine de bakacak olursak, yani gitar tam olarak bu şeklini ne zaman alıyor? Elbette gitarda bah da çalınıyor yani, ama o zaman gitar var mıydı tam bildiğimiz
yoktu,
anlamıyla?
Yoktu.
Bazen lavta eserleri de çalınabiliyor gitarda.
Lavta, teorbo.
Değil mi? Biraz bahseder misiniz?
Doğuşu bu, ve gelişimi.
Evet, yani bu şeklini
gelişim
ne zaman aldı yani, ve nerede?
Çok eskiye çok dayanan, henüz tam olarak kesinleşmemiş veriler var. Yani Hitit gitarı.
O
mesela,
kadar eski.
Tabii burada, evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki sizinde, evet, eserlerde bazı figürler var.
Evet.
Çorum'da yapılan kazılarda tam Hititlilere ait eserlerde çok benzeyen enstrümanlar olduğu görülüyor.
Enteresan. Yani gitar şeklinde mi yine ses?
Tabii, tabii. Tartısı. Yani o zamanki enstrümanların hepsi birbirine çok benziyor zaten. Bizde,
evet,
çok fazla, Rönesans'ta özellikle çok fazla renk var. Rönesans'ın farklı yerlerdeki gelişiminde, İspanya'da, İtalya'da, şurada burada değişik aletler ortaya çıkmış. Yani en yaygın kanı Arapların İspanya istilası,
evet,
da ut ve benzeri şeyleri İspanya'ya taşıdığı. Orada bunların çok sevilip kullanıldığı, değiştiği gün geçtikçe. Rönesans'ta 1000 çeşit enstrüman var.
Evet.
Sonra romantik dönemde bugünkünün tamamen aynısı akort sistemiyle küçük gövdeli, Fernando Sorun, işte, evet, Giuliani'nin falan kullandığı, evet, benim de bir dönem çalmaya çalıştığım bir enstrüman var. Ondan sonrası, o dönemden sonrası Torres'in ilk bu büyüklükte, bu ölçülerde Antonio Torres'in gitarı yapmasıyla devam ediyor.
Evet. Şimdi herkes gitar çalıyor biliyorsunuz değil mi?
Evet, biliyorum.
Şimdi yoldan şöyle birkaç kişiyi, birkaç genci çağırsak herkes gitar çalıyor. Şimdi benim bir arkadaşım vardı askerde. 29 tane enstrüman çaldığını söylemişti o. Ben, sen de çalıyorsun dedi. Ben de piyano çalıyorum dedim.
Bir tane.
Ay yazık.
Bir tane, yazık yani. Küçükken çok sık karşılaşırdım bir konservatuvar öğrencisiyken ben. İşte nerede okuyorsun konservatuvarda? İşte ne çalıyorsun? Piyano.
Başka.
yani bir tek piyanoyu hani bir ömür yetmiyor yani virtüöz olabilmek için,
evet,
elbette. Yani tabii ki şimdi gitar çok popüler de bir enstrüman. Yani bu eğlence müziğinde, işte pop müzikte, rock'ta,
evet,
kullanılıyor.
Evet.
Ama yani siz özellikle tabii Yani klasik gitar repertuarına hakimsiniz ve o ayrı bir şey. Elbette. Yani o virtüözite seviyesine ulaşmak elbette çok güç, çok zor aslında. Şimdi gitar için çok fazla eser yazılmış elbette. Hı hı. Yani en çok eser insan sesi için yazılmış dünyada bildiğim kadarıyla. İkinci piyano diyebiliyorum.
Evet,
belki üçüncü gitardır. Doğru mu?
Belki de, bilmiyorum.
Yani 20. yüzyıla bakarsak özellikle değil mi? Orada bayağı bir ivme kazanıyor.
Geç başladığı için hala hızla devam ediyor.
Peki Türk bestecilerinin gitarla ilgili nasıl yaklaşımı? Yani çok beste var mı? Daha çok yapılması lazım diye düşünüyorum ben ama siz
elbette
nasıl bakarsınız?
Besteciler birdenbire doğal olarak kendi kendilerine hadi ben gitar için bir şeyler yazayım demediler. Yine söylüyorum Ahmet Hocam'dan başlayarak benim eski Bilkent gitar triosuyla devam eden biraz işte hoca öğrenci arkadaş ilişkilerine dayanan isteklerle filan birlikte çalışmalarla ortaya çıkmış eserler var.
Yani yorumcu ve besteci ilişkisi burada çok önemli elbette yaratıcılık ve üretkenlik açısından.
Evet.
Sevgili Turgay Erdener hocamızın bu anlamda Ahmet Kanneci ile.
Evet. Turgay hocam az çekmedi.
Evet yani daha çok bestecilerimiz gitar müziğine yönelirlerse sizin de
biz bulmaya çalışıyoruz. Mesela Cemal Reşit Rey'in bir gitar konçertosu var aslında.
Evet pek çalınmaz sanki değil mi?
Yok yani 7-8 sesli akorlar falan çıktığı söyleniyor içinden. 6 tane telimiz var. Onu bir şekilde düzeltip falan çalanlar oldu.
Hı hı.
Fazıl Sayın var. Şimdi benim bir öğrencim ondan izin aldı ve o eserle uğraşıyor mezuniyetinde onu çalmak için.
Hı hı.
Trio'ya yazılan Necat Hocam'ın Bujor Hoynik'in onu da Türk sayıyoruz artık. Konçertolar var. Turgay Hocam'ın Groteskleri sonatı var.
Evet.
Düzenlemeler çok fazla ama özgün eserler biraz daha önemli galiba.
Evet. Umarız artar yani bunlar da değil mi?
İnşallah, inşallah.
Günümüzde bu müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda da, okullarda da hani gitar ders olarak seçiliyor. Hı-hı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yani gitarın...
Bir ara flüttü, yani flüt çok önemliydi mesela.
Piyano
gitar
var
çok
tabii
revaçlı olduğu için,
ama...
çok önemli bir saz olduğu için söylüyorum. Ülkemizdeki hani genç gitaristlerin yetişmesi adına iyi bir şey mi sizce bu?
Bence iyi bir şey. Gitarın cazibesini kullanıyor bir kere bu durum.
Hı-hı.
İkincisi gitar piyano kadar olmasa da kendi kendine çok sesli çalabilen tek başına. Bir enstrüman. Her yerde, her şekilde. Eğitimde, konserde, şunda bunda her şekilde kullanabilirsiniz.
Evet.
Bence akılcı bir seçim. Yani kolaylıkları da var. Çok sesli çalan, çok keyifli, cazip bir enstrümanı pat diye çantasına koyup alıp götürüyorsunuz.
Çok özeniyorum ben size.
Evet.
Bir piyanist olarak.
Yani şu kutuyu bir kere taşırsan tekrar konuşursun.
Ben razıyım o. Yani piyano o kutuya sığsa götürüp çalmaya çok razıyım. Bir de kendi enstrümanınızla çalmanızın avantajı oluyor.
Tabii.
Tanıdığınız bir enstrüman. Piyanistlerin öyle bir şansı olmuyor. Orada hangi piyano varsa artık. Bazen
o çok zor geliyor bana da dışarıdan
zorlayıcı,
bakınca.
Zorlayıcı yani çok prova etmek gerekiyor. Bazen o şansı da bulamıyorsunuz. Ben Adana'da mesela Çukurova Üniversitesi'nde bir resitale hiç prova yapmadan çıkmıştım. Hmm. Yani çalarken o tuşeyi, o piyanoyu tanıdım. Ve ona göre bir çalış o sırada geliştiriyorsunuz.
Evet.
Yani
evet,
resital sırasında o bir dezavantaj yaratıyor gerçekten.
Ben şanslıyım vücudumda sesler.
Evet. Sen hiçbir şey taşımıyorsun.
Taşımıyorum ama ben çok dikkat etmek zorunda
kalıyorum.
Evet, sizin de ayrı bir şey var tabii. Şimdi yurt dışında bir Türk olarak çaldığınızda nasıl tepkiler aldınız? Yani bazen ön yargılar olabiliyor.
Oluyor, çok rastladık ona.
Hiç yaşadınız mı öyle?
Çok yaşadık. Trio zamanında Türk olduğumuza inanmamalarına çok kereler yaşadık. Hayır falan dediler. Yani
çok
vallahi Türk'üz diyoruz. Hani bak Türkçe konuşuyoruz, oradan geldik. Türk'üz işte yani şu an. Neyse ona inandırıyoruz. O biraz daha kolay ikinciye nazaran. İkincisi de biz yurt dışında eğitim almadık, Türkiye'de aldık. Hiç yurt dışında eğitim almadık. Yo yo, o kadar da değil filan.
Ve ne kadar sağlam bir eğitim aslında, değil mi?
Elbette.
Türkiye'de konservatuvarlarla.
Yani buna zaten inanmadılar. Belki bizi idare edip inanmış görünmüş olabilirler ama
evet,
buna inanmadılar.
Yani. Geçen haftaki programda da konuşmuştuk.
Hatta daha önceki programlarımızda da.
Emre bir gün, Emre Eli var, pasaportunu göstermiş bir şeyde, inanmamışlar ona da.
Evet, yani, aynı şey.
Evet, aynı şey. Biraz daha müzik dinleyebilir miyiz? Olur. Şimdi sizden şimdi ne dinleyeceğiz?
Yine Villa-Lobos, prelüt numara bir bu sefer.
Dinliyoruz efendim.
Dinliyoruz.
Thank you.
gerçekten bir rüya gibiydi.
Evet.
Uyanmak istenilemeyen.
Teşekkür ederim. Ne kadar güzel sizi böyle canlı dinleyebilmek.
Sağ olun, teşekkür
çok
ederim.
Çok keyifliydi çok gerçekten. Keyifliydi. Via Lobos'un prelüdünü dinledik.
Evet.
Prelüt aslında bir ön müzik gibidir ama burada bir ABA formunu gördük aslında değil mi? Enteresan bir prelüttü. Hani Chopin'in de prelütleri vardır. İşte kendi başına bir form olmuştur. Daha öncesinde tek temalıdır aslında özellikle barok dönemde ama Via Lobos böyle romantik ve çok enteresan.
Kendi başına başka bir parça. Form gibi bir şey. Beş tanesi de birbirinden güzel.
Evet.
Gitarcıların hemen hemen hepsini bütün gitarcıların çaldığı
evet, eserler. Cezbeden eserler. Via Lobos İspanyol mu?
Brezilyalı.
Brezilyalı pardon. Evet. Brezilya, Latin Amerika, işte İspanya falan buradan çok gitar bestecisi çıkmış değil mi?
Evet.
Daha çok. Yani bu acaba biraz flamenco ile bir bağlantısı olabilir mi?
Olabilir.
Yani onların
kendi
sanki biraz
kültürümüz, değil mi? Kültürlerinden
halk müziklerinde de gitar ağırlıklı olarak.
Latin Amerika'da da aynı şey. Evet. Flamenco değil ama yine halk müziklerinde.
Halk müziklerinde
hep
çok var.
Kullanılan şeyler.
Evet. Evet. Belki bu tetikleyici de oluyor.
Tabii.
Yani bizim sazımız nasılsa belki onlar için gitar da.
Evet evet aynen
öyle.
Öyle aynen
değil mi
öyle.
Aslında? Yani çeşitli boyları vardır ya Meksika'da da hatta bas gitar vardır.
Evet.
Böyle üç gitarcı yan yana
şimdi
dizilirler.
Biz, bizde de olacak. Okulda bir gitar orkestramız var.
Süper.
Yeni
çok
başladık.
İyi haber.
Küçücük bir takım enstrümanlar falan da alacağız ama bizim çocuklar kocaman kocaman nasıl çalacaklar bilemiyoruz. Onlar bana kalacak galiba. Benim ellerim küçük.
Çalışıp öğrenirler artık.
Ahmet hocamızın bayağı bir gitarı var bildiğim hatırladığım kadarıyla.
Çok.
Sizin bir tane mi şu anda? Bunu merak
ettim.
Şu
anda bir tane. Bir tane. Ben de beş taneden falan döndüm. ama benim bir takıntım var. Bir saza hakim olup artık bir yaştan sonra ondan vazgeçmemek. Tabii ona uygun, kıymetli, uzun süre yaşayabilecek bir enstrümana sahip olup artık onunla gezip tozmak. Bir tane bile başka bir şeye dokunmak istememek gibi bir takıntım var.
Hı hı.
Bu daha iyi çalmak adına da iyi
doğru
bir fikir
şey.
Bence. Evet,
evet,
doğru bir şey.
Evet. Şimdi daha önceki sohbetlerimizde Sonay Hocam'la konuştuğumuzda o tabii İstanbul'da da işte konservatuvarlarda ve MİAM'da hocalık yaptı. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda işte birlikte hocalık yapıyoruz aynı okulda. Şöyle söylemişti ya gitarcılar geliyor çocuklar. Benim öğrencimmiş mesela falan bir sürü öğrenci varmış. Yani herkese bir ders vermişim ben zamanında falan diye.
Ne güzel.
Değil mi? Birçok öğrenci yetiştirdiniz ve yetiştirmeye devam ediyorsunuz.
Çok
yani
oldu,
eğitimcilik de ayrı bir şey tabii. Yani bazen görüyoruz bazı virtüözler çok iyi eğitimci olamayabiliyorlar. Yani bu da ayrı bir şey. Biraz sabır da gerektiriyor
eğitimcilik
elbette.
Başka bir şey, evet.
Hep söylenir ya bu. Yani hani çok iyi çalıyor ama çok iyi hoca olmayabilir gibi. Bazen sabırsız bile olabiliyorlar veyahut da çok yetenekli bir müzisyen çok küçük yaşlarda başlamış oluyor. Bazen o teknik problemleri bir şekilde yapıyor. Nasıl yaptığını bilmeden hatta öğreniyor. Ama bazen de geç yaşta başlamış olmak her şeyi yerli yerinde. İşte şunu şöyle yapıyorum çünkü şu nedenden dolayı şu kasım çalışıyor falan diye hatta böyle detayına
tutarak
inenler
diyorlar, evet.
Bile var. Ben de böyle çok araştırmışımdır yani oturuş pozisyonu, el tutuş pozisyonu ki nasıl öğretirim öğrencilerime diye. Siz de çok iyi bir hocasınız.
Çünkü
söylediğim
şey
anlamda.
Müzik ve onu adlandırmak çok zor değil mi?
Tabii
deneyim
yani
ve tecrübe istiyor. Kendin ne kadar çok yaparsan, onunla bütünleşirsen anlatımın da o kadar kolay oluyor.
Evet.
Yani
hem
öğrenci
bir kültür işi tabii
kesinlikle.
Ki hem de teknik olarak değil mi tanımak gerekiyor. Neler söylersiniz gitar eğitimiyle ilgili?
Benim en büyük...
Kaç yaşında başlaması lazım mesela?
Yani mesela Ahmet Hoca'nın benim vaktiyle tam olarak anlayamadığım şu anda... Tam olarak anladığım bir fikri var. Senin dediğinle çok örtüşen bir şey. Biz lisansta alıyoruz gitar öğrencilerini.
Evet.
Lise bitirmiş, biraz fizik okumuş, matematik görmüş, biyoloji görmüş.
Evet.
Okullarda gezmiş, tozmuş falan böyle birilerini alıyoruz.
Belki...
Ve senin dediğin oluyor işte oradan.
Evet.
Sebepleriyle, ay ben ne yapıyorum muyla, zorla... Kamçı, kırbaç yoluyla değil de isteyerek filan çalışan
bir
öğrenciler.
Girebilir miyim hemen çok özür dileyerek. Yani belki dinleyicilerimiz bilmeyebilirler. Biz konservatuvara küçük yaşlardan yani Dördüncü sınıf, beşinci sınıfta alıyoruz piyano, keman gibi enstrüman bölümlerine ilkokul sırasında başlıyoruz. Ama gitar böyle değil şu anda.
Değil.
Bunu belirtelim.
Daha erken alan okullar
da var aslında ama
biz burada bu fikirdeyiz.
Ankara'da öyle. Evet. Bu bir dezavantaj mı yaratıyor, avantaj mı sizce?
Bence avantaj yaratıyor. Evet. Çünkü çok bilinçli çocuklar oluyor. Hani 4 senede inanılmaz yol kat eden,
evet,
bilgi olarak da, anlayış olarak da, teknik olarak da öğrencilerimiz oluyor. Yani bu bana makul geliyor, bu sistem. Çünkü 5 yaşında alıp öldüresiye çalıştırdığınız bir çocuk 9 yaşında bırakırsa bir enstrümanı, hiçbir anlamı olmaz bunun.
Evet.
Bırakmazsa pek güzel olur ama.
Çok güzel olur. Evet. Benim de çok minik öğrencilerim var. Tabii piyano için biraz daha belki güçler var. Yani daha küçük yaşta başlama zorunluluğu sanki var. Yani eğer virtüöz olmak istiyorsanız ve bu mesleği seçmek istiyorsanız. Ama sevdirmek çok önemli dediğiniz gibi. Yani benim de minik öğrencilerim var. Yani hep amacım onlara sevdirmek. Evet. Elbette çok disiplin isteyen şeyler. Yani müzisyen olmak, bir enstrümanı ciddi bir şekilde çalabilmek için her gün çalışmak gerekiyor. Bu her gün işi çok önemli.
Elbette.
Yani bir gün çalışmasanız, işte meşhur bir söz vardır. Bir gün çalışmazsam benim, ikinci gün çalışmazsam işte başkaları, seyirciler anlar falan gibi böyle sözler vardır müzisyenlerin ağzından duyduğumuz.
Sürekli pratik değil mi? Yapmak gerekiyor.
O maalesef var. Öyle sadece bilgi, düşünme, işin felsefesiyle yürümüyor. Sporculuk kısmı da var yani.
Var. Yani sürekli bir kondisyon da gerekiyor parmaklarda. İşte her gün onları açmamız gerekiyor falan filan. Evet. Tabii üst düzey bir kondisyonunuz olduğu zaman alıp çalabiliyorsunuz aslında.
Evet,
elimiz sıcak olduğu zaman deriz biz.
Benim eğitimde şöyle bir ilavem olabilir. Evet. Ben hep akademilerde çalıştım. Bir sürü okulda çalıştım demin de sıraladığımız gibi.
Evet,
hepsine inanıyorum. Bu sisteme de inanıyorum. Fakat iyi bir eğitimde muhakkak usta çırak ilişkisine de inanıyorum.
Kesinlikle.
Çünkü bunu da akademilerde sağlamak bazen zor olabiliyor. Çünkü bir şeyden fedakarlık edip kimin üzerinde, kiminle ilgileniyorsanız onun bir kısmından fedakarlık edip başka bir tarafını düzeltmeye, 5 ay sonrasını hedefleyerek oraya geri dönmeye falan filan çalışıyor olabilirsiniz ama buna bazen okul izin vermiyor.
Evet.
Tabii ki vermiyor doğal olarak. Çünkü
müfredat var, yetiştirmeniz gereken şeyler var.
Aynı anda.
Ama bizim işimiz öyle değil. Biz yani sadece ders vermiyoruz. İnsan yetiştiriyoruz aynı zamanda. Yani o çok önemli bir şey.
Onu sağlamanın yollarını araştırıyor idareciler de elbet. Yani gelişmeler görüyoruz. Ben mesela hiçbir zaman öğrencimin çok yakın arkadaşı olmak istemem. Ama benden korkmadılar. Hep iyi geçindik. Görüştük. Elimizde gitar olmadan da sohbet edebildik filan.
Evet.
Birbirimize kitaplar verdik, aldık, okuduk, pikniğe gittik.
Ne kadar güzel.
Bunlarla ben onları biraz daha çabuk inandırabiliyorum söylediklerimin doğruluğunu.
İşte sonra Bora'nın da dediği gibi ismini bile hatırlamadınız. Bir sürü öğrencimiz oluyor değil mi?
Evet,
başarılı.
Evet, evet.
Böyle olsa gerek. Bunun sırrı, bu işin sırrı. Çok güzel bir şey. Ve bu hani müzisyenliğin, sanatçılığın, iyi bir gitarist olmanın en başta şeyi disiplin dedik. Her gün bir antrenman yapma. Ben şimdi sizinle ilgili biraz baktığımda dün sizin gerçekten de sporla uğraştığınızı duydum. Doğru mudur acaba?
Doğrudur. Birçok şeyler yaptım.
Şimdi yok mu öyle bir şey?
Şimdi yok. Şimdi evde biraz daha yaşlı işi.
Aman hocam.
Yay gerip filan
yapıp onlarla
hangi ilgileniyorum. Hangi sporları yaptık? Yani profesyonel açıdan hani okuyunca birçok yerde görünce şaşırdım ben
yani
de.
Yani ben Kaan Korat'la birlikte eski triyodan arkadaşım. Çok yakın arkadaşım. Tekvando yaptık. Karate yaptık. Tai chi yaptık.
Uzak doğu sporlarında
tabii,
biraz ağırlık
hemen
var.
Hepsini iyi yaptık. O devam etti. Hatta hocalık mertebesine neredeyse.
Öyle mi?
Ulaştı. Ben bir yerde kestim. Evde ama tai chi'ye devam ediyorum. Özellikle konsantrasyon için.
Çok iyi bir şey.
Esnemeler için. Bildiğim kadarıyla devam ediyorum. Öğrencilerim de merak saldılar bu işe. Ve çok çok iyi geldiğini görüyoruz yani.
Özellikle onlar da ilgileniyor için. Yani.
Tabii tabii benden uzun çalışanlar oluyor. Ben onlarla bir iki kere gittim.
Evet.
Sonra eve döndüm. Bir daha gitmedim. Onlar devam etti.
Hocam yani tai chi tamam da karate falan biraz eller kollara dikkat etmek
yok,
lazım.
Yok yani
sanki,
çok düzgün insanlar bulup çalışırsanız onlar sizin ne olduğunuzu anlarlarsa ona göre davranabiliyorlar. Evet.
Bazı hocalar çok korkarlar öğrencilerine işte. Mesela benim bir öğrencim var, basketbola gidiyor. Voleybola gidenler var. Bazen parmaklarını da incitebiliyorlar falan.
Tabii sakatlanmışsın.
Ama çok şey yapmıyorum. Yani her gün oynamıyorsa çok sıkıntı yok. Yani çok da cendereye sokmak istemiyorum çocukları.
Elbette.
Yüzme hani çok iyi deriz hep her zaman.
Böyle dikkat ettikçe aman şöyle dikkat et, böyle dikkat ettiğince
sakınan göze çöp de batıyor değil mi?
Çöp batıyor. Evet gerçekten öyle.
Tabii yani çocuğu hayata dair her şeyden engellersiniz. Evinde durur. Düşüp kafasını çarpıp sakatlanırsa çok kötü olur yani yaşamadan.
Evet. Hiç böyle düşündüğünüz oldu mu? Yani konserlerden önce aman bir şey olursa diye böyle bir endişeleriniz var mıdır?
Benim öyle endişelerim yok. Ben biraz sokak çocuğu gibiyim. Sadece tırnaklarımdan korkarım. Yani işte...
Evet. Dinleyebilir belki önce. Dinleyicilerimiz hani tırnakları uzatıyor gitarcılar elbette. Hı-hı, tırnakla çalınan klasik gitarda sahilde. Evet.
Yani işte 3-4 gün önce tabii daha da çok korkmaya başlıyorum. Onun için sağ elim cebimde olur. Kapıyı sol elimle açarım.
Suyla fazla oynamamak.
Benim için tam tersi suyla fazla oynamak. Çünkü benim çok kalın ve sağlam tırnaklarım.
Bir şans.
Birazcık esnetebilirsem belki daha iyi sesler ama evet çıkarabiliyorum. Ama yumuşaklar için de tersi. Tırnağı yumuşak olanların da sizin dediğiniz gibi fazla bulaşık yıkamamaları lazım. Evet.
Onlar özellikle soğuk suyu tercih ediyorlardır herhalde.
Evet. Hocam biraz daha çalar mısınız?
Olur.
Bizim için. Şimdi ne dinleyeceğiz?
Yine Villa-Lobos Prelude No. 3.
Dinliyoruz efendim. Thank you. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir besteci var mı veya çalmaktan daha çok keyif aldığınız?
Burada da gördüğünüz evet. gibi Heitor Villa-Lobos,
evet.
Leo Brower. Bunlar hep Güney Amerikalı besteciler ama evet. yani Latin tarzı müzikler demek istemiyoruz. Klasik müzik
evet.
dehası olan Güney Amerikalı besteciler. Lobos da özellikle beni çok cezbeden her eserinde var bu. Gitarın gitar gibi tınlıyor olması sürekli. Hiçbir zorlama yok.
Evet.
Teknik anlamda da, armonilerde de. Yani gitarın tahtasına da vursanız benzeri bir ses çıkar bu akorlarla.
Evet. Yani bazı besteciler tabii çok hakim oluyorlar enstrümana. Bu Hı-hı. çalıcıya da bir kolaylık sağlıyor.
Evet. Evet.
Mesela Liszt de öyledir. Çok Hı-hı. zor görünür piyanoda. Franz Liszt. Ama çaldığınız zaman çok el altıdır. Çünkü o çok çalarak besteler. Villa-Lobos da herhalde bir virtüöz zaten. Yani bunun avantajı.
Villa-Lobos aslında gitarcı değil.
Aslında değil. Evet.
Evet. Yani
ama çok hakim değil mi? Gitarı
çok
inanılmaz.
Çok hakim. Çalıyor. Yani ama ağzında prosuyla böyle işte kötü kötü çalan bir.
Öyle mi?
Fakat.
Ha, ben bir virtüöz diyebilirim.
Yo değil. Değil.
Enteresan bilgi.
Herhalde
çok
yazacak
iyi gitarcıdır.
Kadar. Leo Brower öyle. Bir Hı-hı. sakatlık. Kübalı evet. meşhur besteci. Bir sakatlık geçirene kadar hem yazıp hem çalıp sonradan hepten besteciliğe verdi kendini. Gitar çalmıyor. O hepten gitaristlik yazıyor tabii.
Evet. Peki beğendiğiniz yorumcular kimler gitarda dünyada?
Çok var. Ha, burada benim aklıma ilginç bir şey geldi. Bunu söyleyeyim.
Evet.
Bu sizi de ilgilendirebilir. Şimdi eski yorumcular belli. Andres Segovia, Alirio Diaz, evet. Julian Bream gibi daha bir sürü. Onlar gerçekten müzik yapan gitaristlerdi. Repertuarı çok düşünerek seçen, transkripsiyonları ona göre belirleyen, eserler yazdıran, enstrüman yapımına kıymet veren filan çok yönlü insanlardı. Şimdi bütün dünyada epeydir garip bir ekol mü diyelim biz buna, biraz özenti mi diyelim, çok daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı falan.
Biraz şova yönelik
evet.
bir şey oluyor genellikle
diye bir,
değil mi?
Bir Avrupalı bir güruh var. biz öğrencilerimizi bunlardan uzak tutmaya çalışıyoruz.
Evet.
Pek kolay olmuyor çünkü ben de hatırlıyorum 20 yaşımı. Yani kronometreye bakarak gam yapardım.
Evet.
Büyük rezalet yani, müzikle hiçbir alakası olmayan bir şey.
Yaşın getirdiği enerji mi diyelim.
Evet ama o zaman bizim için kısa sürdü bu. Biz anlamamız kolaydı o zaman da bunun anlamsız olduğunu. Önümüzdeki örnekler iyiydi. Yani ben 16-17 yaşımdan beri, belki biraz daha erkenden beri, Ahmet Kanneci gibi büyük bir ustayla beraberim. Görüşmediğimiz dönem de oldu. Sürekli birlikte olduğumuz dönem de oldu. Şimdi de birlikteyiz. Onun da en büyük çabası, takıntı derecesinde büyük çabası, iyi müzik yapmak.
Evet.
Doğru eserler seçmek. Habire parmak şovları, parmak şovları. Ki ben bunları vaktiyle pek iyi yapabilen birisiydim. Ona rağmen kurtulmayı başardım. Fazla kurtulmamakta da fayda var tabii. Biraz
evet, yani işin o teknik tarafı da elbette olacak ama müzikle bütünleştiğinde bu güzel tabii. Yani
evet.
sadece bir hız ve acilite
evet.
Yani bazen insanları tabii çekiyor, enteresan evet. geliyor. Aa, ne kadar da hızlı çalıyor falan gibi böyle bir, ama sirk gösterisi değil tabii ki müzik.
Evet.
Yani müziği ön plana çıkartmak çok önemli ve hissederek ve o derinliği vermek çok önemli. O teknik pasajlarda bile.
Ben öğrencilerime hep örnek veriyorum derslerde. Yani ben bir adaya düşmek istesem şöyle Güney Amerikalı keyifli keyifli çalan biriyle düşmeyi tercih ederim. O acayiplerden biri yerine.
Evet.
Öğrencilerinizde ya da işte dinlediğiniz diğer şu anki gitaristlerde bu çok iyi bir gitarist dediğinizde ne hissediyorsunuz? Nasıl bir duygu veriyor size? Yani onu nasıl ayırt ediyorsunuz?
Benim
Soner Hocam, bu yönünüzü biraz konuşmak istedim.
Yani ben onu nereden anlıyorum?
Evet, nereden anlıyorsunuz? Nesi sizi çekiyor? Bundan çok iyi.
Beni en çok çeken şey yetenek elbette herkesi çekiyor ama o ilk etap.
Zaten yani, bütün öğrenciler o yetenekle.
Tabii zaten orayı aşmış durumdalar.
Hepsi sizin için çok özeldir tahmin ederim.
Benim için en önemli şey bu işe aşık olmak. Yani her dakika elinde gitar olan adam kendini biraz belli ediyor.
Evet.
Çalan, güzel müzik yapmaya çalışan, habire birilerini dinleyip bazen taklit eden, bazen öğrenmek isteyen, konserlere her zaman hazır olan,
evet,
bunları düşünen, hocasını rahat bırakmayan. Bu işin birine gidiyor ama adını vermiyorum.
Tamam. O anladı yani.
O anladı. Evet. Evet. Ama bu çok iyi bir şey tabii yani. Hocasını rahat bırakmamak iyi fikir. Sürekli çalışan ve bu işe aşık olan ve tabii araştıran. Burada da şöyle bir eser varmış hocam, kimse çalmıyor, ben de buna bir bakayım mı falan diye peşimizde koşan öğrenciler çok daha cazip.
Evet.
Çoğunlukla da dediğiniz gibi buradan anlamış oluyoruz zaten.
Şey var mı öğrenci konserleriniz, yani sınıf konserleriniz?
Var, var. Her dönem biz gitar bölümünde her dönem iki konseri zaten mecburi tutuyoruz. Beş konserinde izlenip eleştirisinin yazılmasını mecburi tutuyoruz.
Çok önemli eleştiri.
Evet.
Kesinlikle.
Evet. Evet.
Türkiye'de belki o biraz eksik aslında.
Biraz ama eğitimin içinde çok önemli. Öğrenciyi yetiştiren yazılması şeyler.
Çok tetikleyici oluyor.
Çünkü onu kendilerine de yöneltmeyi başarıyorlar bir ikinciden sonra.
Evet.
Yani gittiği, dinlediği adama söylediği şeyleri, aa ben ne yapıyorum diye aynaya bakarsa.
Kesinlikle.
Çok çabuk öğreniyor yani.
Evet. Bir de bu yorumcu farkı dedin ya Seçil biraz önce, yani ne sizi cezbediyor diye.
Evet.
Herhalde şu olsa gerek, yani derinlikli çalan, kalbiyle çalmak çok önemli.
Evet.
Yani gerçekten bir şey anlatmanız, bir şey söylemeniz gerekiyor çalarken. Yani sadece salt notalar değil, hatta notada yazanın dışına çıkmak gerekiyor.
Evet.
O bir engel gibi de bir anlamda.
Kesinlikle.
Yani onun ötesine geçmek, onu özümsemek, sizin olması ve samimi bir şekilde sunmanız gerekiyor. O zaman işte dinleyiciye de geçiyor. Bence siz de öyle çalıyorsunuz.
Oo, teşekkür ederim.
Bence de.
Çok teşekkürler.
Çok keyifli sizi dinlemek. Bir eser daha dinleyelim şimdi. Leo Brower'den Un Día de Noviembre. Thank you. sıcacık müziğinizle sardınız bizi.
Hiç bitmesini istedim ben.
Evet, gerçekten.
Bittiği zaman üzüldüm yani.
Sizi canlı dinleyebilmek de büyük şans.
Yani ben de sevindim bittiği zaman.
Güzel çalabildik.
Her zaman da aslında yani ne kadar yeterli, yetenekli olursanız, iyi hazırlansanız da konser heyecanı oluyor değil mi? Yani
tabii,
o sahneye çıkmak
canlı
ayrı bir şey.
Canlı performans bambaşka bir şey.
Gerçekten ayrı bir şey yani. Bir de stüdyoda çalmanın da ayrı bir zorluğu var aslında. Hani seyirci olmadığı zaman hoş biz varız şimdi ama burada tabii yani o kırmızı ışığın hatırına derdi bizim hocamız çalmak çok da kolay değil derdi.
Kesinlikle.
Tebrikler tekrar.
Teşekkür ederim.
Bu eser November'e herhalde Kasım'ı anlatan bir şeydi.
Bir Kasım günü demek Leo Brower'in.
Evet, çok güzel romantik bir eserdi.
Teşekkür ederim.
O Kasım'ın hüznünü hissettik gerçekten.
Evet, gerçekten de öyle.
Evet, önümüzde yine konserlerimiz olacak mı? Buradan dinleyicilerimize de duyuralım, izlemek evet. isteyenler, dinlemek isteyenler olur.
Bir öğrencimle beraber yani ilk yarı ben, ikinci yarı duo bir konser yaptık yakın bir geçmişte.
Evet.
O güzel oldu. Onu tekrar edeceğiz 16 Nisan'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde.
Ankara'da.
Güzel, Ankara'da. Güzel,
evet. Tabii bizi genellikle yurt dışından dinleyen dinleyicilerimiz oluyor. Evet.
İnternet Türkiye'deki, üzerinden de dinleyenler olduğu
burada
için.
Tabii ki Ankara'daki dinleyicilerimiz gibi, hatta belki bu konser için yurt dışından bile gelirler.
Kesinlikle,
belli mi olur?
Evet.
Biz söyleyelim de.
Yolları buraya düşmüş olur.
Ben Mart'ın başında evet. 9-10-11 Mart'ta Batman'a gideceğim.
Ne kadar güzel. Yani Güneydoğu'ya, oralara da götürmek lazım.
Çalışacağım.
Müziğinizi gerçekten.
Şimdilik görünen o.
Mutluyum. Gelmeyi çok isterim ben de dinlemeyi.
İnşallah.
Evet. Sayın Soner Egesel, geldiniz, konuğumuz oldunuz.
Şeref verdiniz.
Çok çok, çok keyifli
ben
bir çok... programdı. Yani kesinlikle. Biz çok keyif aldık
ben
en azından.
Ben de çok keyif aldım.
Eminim dinleyicilerimiz de almıştır. Kesinlikle. Yani o geçmiştir onları. Belki önümüzdeki programlarda yine konuğumuz olursunuz.
Vallahi seve seve yani.
Hayır, olursanız çok çok
bekliyoruz efendim. Çok
i̇nşallah,
teşekkür ederiz geldiğiniz
ben
için
teşekkür
tekrar
ederim,
müziğiniz için, sıcak sohbetiniz için.
Çok
bir başka müzikte iz bırakanlarda tekrar birlikte olmak üzere diyoruz. Hoşça kalın sevgili dinleyenlerimiz.
Hoşça kalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.